Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Orhan Mengi ile yapacağız. Orhan merhaba. Orhan merhaba.
Merhaba, merhaba.
Evet, Orhan Mengi ile yapacağız. Dediğim gibi bu hafta Açık Deniz'i Orhan'la çok yakın bir zamanda tanıştık. Üstelik de hiç de denizle alakası olmayan bir yerde. Atatürk Sanayi Sitesi'nde Salih Usta'nın atölyesi.
Kaportacı'da.
Kaportacı'da karşılaştık. Öyle arabaları beklerken bir iki sohbet açıldı. Birdenbire bir Açık Deniz program konuğuyla karşılaştığımı anladım. Orhan, çok uzun zamandır yapıyorum ben bu programı. Bu programa yelken eğitimcisi geldi, işte sualtı eğitimcisi geldi, derin su dalgıçları geldi filan. Fakat
ben suyun üstünden.
Evet, senle karşılaştıktan sonra düşündüm ki hiç bir yüzme eğitmeni gelmedi bu programa Orhan. Şimdi ben Orhan Mengi'yi biraz tanımak istiyorum, yani hem kendi adıma hem de dinleyicilerimiz adına. Sen yüzme sporculuğundan mı?
Ben gençlik yıllarım İzmir'de geçti. İzmir'de 1950 yıllarda yüzmeye başladım.
Nerede İzmir'de?
50 yılında İzmir Karşıyaka.
Karşıyaka. Ben de Karşıyaka.
1949-50.
Ben de
1949. Evet.
Ben de Ankara İlkokulu'ndan mezun oldum Karşıyaka'dan Orhan.
Ben İzmir'de Karşıyaka'da Türk Birliği İlkokulu'ndayım. Orada bir arkadaşım Hasan Bumin, şu anda İsveç'te, onun vasıtasıyla başladım. Derken bize kalktı, o gün Selçuk Altıparmak diye bir arkadaşımız var, biraderin iyi arkadaşı. O sonradan futbolcu oldu. Neden yüzmüyorsunuz dedi. Derken başladık biz bu işe. Zamanın en popüler insanlarından biri, nur içinde yatsın. O insan 14 branşta beynelmilel hakem Ali Barç'ın teşvikiyle bu olaya başladık.
Peki Orhan, 1948. Bir şey soracağım. Benim evet, hatıralarımda Arap Osman var Karşıyaka.
Arap Osman.
Onu anlatsın.
Osman Ateş o. O benim en can dostum. Anlatayım mı onu biraz sana?
Tabii Osman, lütfen. Evet. Berhem galiba Orhan düştü.
Ben atlayacaktım, dur dedi, resim çektirdi. Sonradan da benim oğlum şampiyon oldu, rekortmen oldu. Ona yüzmeyi ben öğrettim demez mi Arap Osman? Onunla acı tatlı çok günlerimiz oldu. Arap Osman, Osman Ateş.
Benim de şöyle bir hatıram var yüzmeyle ilgili Orhan. Ben İzmir Koleji'nde okudum, Bornova'da, İzmir'de.
Bornova, evet. Ahmet Hoca.
Evet, Ahmet Dökmeoğlu, evet.
Ben
bir okul takımındaydım. Yani bir gün sınıfa birileri geldi, yüzme bilen var mı dedi. Ben parmak kaldırdım. Neyse, gittik Karşıyaka havuzuna. Ben havuzun en solunda yüzüyorum ve de soldan nefes alıyorum.
Evet.
Atladık havuza. Ben birinci olabileceğimi düşünmediğim için ya da derece alabileceğimi, normal orta bir ritimde yüzüyorum. Sol tarafımda da Arap Osman var. Sürekli bana bir şeyler söylüyor. Ben de
küfür ediyor.
Hadi diyor, teşvik ediyor beni ama ben anlamıyorum. Sonra neyse, kulvar bitti. Ben başımı kaldırdım. Bana böyle bir Allah kahretsin gibi bir işaret yaptı. Meğerse Karşıyaka'nın en iddialı yüzücüsünün ya hemen arkasındaymışım. Biraz daha çabalasam geçecekmişim. Çok kızmıştı bana.
Sen kaç doğumlusun?
49.
Murat olabilir. Murat İşçimenler olabilir o kişi. Sarı Murat.
Olabilir, genç ve çok iddialı bir çocuk. Evet. Ben Arap Osman'la ilgili şöyle bir izlenimim var. Bilmiyorum, sen tanıyorsun. Yani Arap Osman hani yarı kabadayı, yarı abi, yarı amca, yarı öğretmen, yarı da işte hafif elinde sopası filan gibi bir matrak bir karakterdi bence Karşıyaka'da.
Arap Osman her yönüyle farklı bir insandı. Çocukla çocuk, büyükle büyük, çeteyle çete olan bir adamdı. Böyle evet. Bir tip. Osman evet. Ateş. Evet. Babası mahalleciydi. Annesi PTT'de memurdu annesi. Maalesef ama bu basketbol da oynadı evvel Ayhan Öngenlerle Karşıyaka'da. Ünal Büyükaycanlarla beraber. Bizim o Somer Terzioğlu. Zamanın Karşıyaka'nın en popüler basketbolcu. Ardından Yüksel Böke antrenörleriydi. Ondan sonra bu yüzmeye sardırdı. Askerden döndükten sonra yarışa girdi bir gün. En büyük anım budur. 1500 yüzücü yanındakine bir küfür etti. Beni geçersen seni ederim dedi. Ve yarış bitirdi. Arap Osman birinci oldu o yarışta. Arap deyince o aklıma geldi yani.
Peki anmış olduk burada.
Evet, Nur için de yazsın. Nur için evet. De yazsın.
Peki. Orhan devam edelim. Nasıl gelişti yüzme?
Ardından tabii gençlik yıllarımızda yüzdük. Allah'a çok şükür ben yüzdüğüm sürece İzmir'de bir tek müsabakada birine geçildim. Efraim Cohen diye. O da kulüpler arası yarıştı. Karşıyaka'dan ayrılmıştım. O sırada. Ama daha sonraki yıllarda tabii su topuna da döndük. Beraber bizim Karşıyaka su top takımı Türkiye'nin en iyi su topu takımıydı. Yüzme İstas Galatasaray o zaman yok ortada. Bir tek ne var? Adana Demirspor var. Adana Demirspor'da Halil Dalhan, Mahmut Dalhan, Çolaklar var. Böyle felaket bir takım. Ama bunlar bizim baba yaşında insanlar. Bize döve söve vura kıra yeniyorlardı. Nitekim 1955 senesinde Adana'da bir dayak yedik. Gol attığımızda dayak yedik. Bizden iki kişi Ayhan Öngenli, Özcan Koçak boykot aldı ve Adana bir oldu, biz iki olduk. Yani Galatasaray, Mağasa, Yüzme İstas yok o zamanlar yani. O şekilde.
Evet.
Adana
Türkiye'deki ilk olimpik havuza sahip şehirdir bence.
Şimdi Türkiye'de o zaman tek havuz var. İlk havuz Malatya'da yapıldı. Malatya'dan sonra İnönü'nün memleketidir derler ya, Malatya'da, Adana'da yapıldı. Adana'nın mevsimin uzun olması uzun süre kişilerin yüzmüş olmasına fırsat tanıyor. Kanallar var. O zaman Oradan o şekilde ilk gelen hocalar da uzun mevsim olduğu için kapalı havuz yok. Sadece o zaman kapalı havuz İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda var. Tek havuz. O yönden herkes yüzme sporu yaz sporuydu geçmişte. Daha sonradan bu işte havuzlar yapılınca Adana sonradan işte bazı havuzlar eklendi. O da denizden çevirme havuzlar. Mesela İzmir'deki havuz Hava Harp Okulu'nda denizden çevirmeydi ilk havuzumuz. Sonradan kapalı bir havuz yapıldı. Akdeniz oyunlarında 1971'de yani oraya kadar gelene kadar çok zaman geçti. Derken biz bu tahsili yaparken yüzme sporu yaptık. Yalnız yaptığımız yaz sporuydu bu. Tabii biz o zaman voleybol oynuyorum, ligde basketbol oynuyorum, yüzüyorum, stop oynuyorum, atletizm yapıyorum. Yazın da yüzüyoruz. Hiç yani bu bir keyfi bir spordu. Daha sonra tabii eğitimcilik tarafımıza girdik. Ben iktisat okudum. Ardından spor eğitimi aldım. Spor eğitimi aldıktan sonra İzmir'e 1971 yılında Turgut Atakol vardır. Olimpiyat Komitesi Başkanı. Sema'nın babası. O Karadeniz'de beni biradere kızdım. Benim biraderim kötü olmayan bir yazar. Yeni Asır'ın başyazarıydı. Güngör Mengi. Sabahında Vatan'ın da başyazarlığını yaptı. Sonradan ben bunlara gazetecilik yapayım dedim. Dediler ki mesleğini başka yerde ara, birbirimize düşmeyelim dedi. Ben Karadeniz'e gittim. 5 sene Karadeniz'de hocalık yaptım ve o sırada atletizm takımı Türkiye şampiyonuydu. Bakabilir herkes. Vona, Perşembe Vona. Sene 71 yılında Akdeniz oyunları nedeniyle Turgut Atakol bu olanı getireceksiniz dedi. Yüzmenin başına getirdi beni İzmir'e. 71'de.
Peki Orhan bir şey soracağım.
Buyurun.
Yelken yaptın mı?
Yelken ben sadece şöyle Japonlar vardı Karşıyaka'da. Sonra evet. Ayhan abi var. Ayhan Öngen Flying Dutchman şey diyordu. Ben kaç defa yelken şey ettim. Bizim bir de İzmir David Franco'lar vardı İzmir'de. Göztepe'li. Bunlar çok popüler yelkenci bunlar. Türkiye'nin şey insanları yani yelkende etkili insanlar. Bizim maalesef ekonomik gücümüz ailenin fazla yoktu. Bizim yelken yapmak için her babayiğidin hakkı yoktu onda. Bir yelken, bir tekne bir bakamadık. Maalesef çok kısa bir dönem başladım ve çıktım yelkenden.
Peki ben Karşıyaka'da Çamlık'ta oturuyordum.
Evet. Orada kulüp, Karşıyaka kulübümüzün yelken evet. kulübü oradaydı zaten.
Tabii zaten basket sahası kildi. Ve bizim komşumuzdu.
Recep Yelken Biçer vardı orada. O zaman evet. Bir de Cemil şey vardı. Bir şişman bir abimiz vardı o zaman. Tenis hocalığı yapıyor. O zaman kim karşıya kadar söyleyeceğim size. Güler Erk. Türkiye'nin gelmiş geçmiş şu anda bile olsa en iyi raketlerinden biri olur. Bir tane de sağır bir kız vardı. Evleri sahildeydi onların. Durmuş Yaşar'ın evlerine yakındı. Onlar Türkiye'nin en iyi tenisçileriydi. Deli İbeler de İzmir'de oynuyordu o zaman. Deli İbeler milletvekili de oldu o zaman.
Peki bir şey soracağım. Sen şimdi işte bizim bütçemiz uygun değildi yelken yapmaydın. Peki kulübün tekneleri vardı. Piratlar ama, vardı yanlış mı hatırlıyorum?
Ama piratlar var. Piratlar, şarpiler vardı tamam da. Ben onu o zaman karşı tarafta yaptım. Atalay Noyan'ı duymuşsundur.
Evet.
Sigarası, içkisi olmayan üniversite mezunu tek şey bu adam. Söyleyiver gazinocu. Akasyaların Tonak Maxim'in sahibi. Ben keyfimi onun teknesine piratınla şarpısıyla şey ettim. Ve yarışmacı olarak evet yelken kullandım ama yarışmacı olarak değil.
Anladım. Peki yüzmeye devam edelim.
Yüzmeye o zaman işte yüzdük ettik belli bir Gazi'de de okuduk. Gazi'den sonra geldik Karadeniz'de çalıştım derken İzmir'e 71 Akdeniz oyunu olunca Novella Caligaris İtalyan o kız Türkiye'ye yüzmeyi sevdirdi. İtalyan kız. Bu kız sayesinde İzmir'in yetişkin aileleri bunlar Yüksel Böke içinde ondan sonra çok bir Faik Bagana, Celal Karagözcük bunlar bir aile bir grup birkaç daha isim saymak için bir şey olmayacak. Bunlar bir kulüp kurmamız lazım dedi. Karşıyaka yüzmede gidiyordu. Yüzme İstası kuruldu ve Yüzme İstası kulübünün başına beni getirdiler. Sene 70 senesinde ve Alsancak'ta havuz yapıldıydı. Kapalı ve açık havuz. O sayede bu yüzmeye başlandı. Ve o sene Adana'ya gittiğimde ilk sene, ertesi bir sene başladığımız sene zamanın Adana en popüler ekibiydi. Benim bir lafım vardı hiç unutmam. Aynı şeyi ben Enka Spor Kulübü'nde de yaptım. Bir sezon sonra gelip sizin kafanıza dikilirim dedim. Nitekim ben ertesi sene gittim Adana'ya. Orada bizim takımımız hem bayanlarda hem erkeklerde çok popüler çocuklar vardı. Söyleyeceğim sana Bülent Kırbaş, Bilhan Kırbaş, Bülent Onural, Hüseyin Yıldız, Erdal Şay, Bülent Karagözcük, Elvin Karagözcük. Bunlar biz şampiyon olduk ve o sırada dolayısıyla hemen o zaman sistem farklıydı. Biz bir anda birinci kümeye geçen ve İzmir'in en iyi, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri oldu. İzmir Yüzme İstas Kulübü.
Bizim Bebek'ten de yüzücüler vardı. Ayşegül Dinçkök, kızlık soyadını hatırlamıyorum. Beyza Avcıoğlu, onlar da Galatasaray'da yüzüyorlardı. Ve
Şimdi o devreler daha eski. Benim dediğim daha eski devre. Çünkü neden? Daha sonraki devrede mesela Adalı kızlar vardı. Çok popülerdi onlar. Ama daha sonraki devrede bir Yakut Alca, bir Sebla Tanık, bir Yasemin Samtekin, bir Şeynaz Uslu. Bunlar bizim İzmir silindir bir takımdı. Hatta İstanbul'dan hoca bile Altay takımı yaş gruplarına zamanın popüler şeyi Golyo Niko Çalmop'u bile getirdiler. Golyo Niko Çalmop çok iyi arkadaşımdı. O şekilde yani o kuşak öyle gelişti İzmir'de. O zaman mesela dediğim gibi bu Bülent Kırbaş en önemli bir şey, bir anıdır bu. Adana ilk yarış yapılıyor sezon başında. Bizim çocuk atlıyor. 200, 400, 800, 1500 rekorunu kuruyor. Kıran isim veriyorum. Açsınlar internette dinleyenler. Bülent Kırbaş. Adana'dan beni arıyorlar. Telefonla arıyorlar beni. bunu duvar saatinden baktınız bu rekorlar diyorlar. Sene, bak, ve biz bir dakikaya yakın farkla 1500 rekorunu geliştirdik Bülent Kırbaç'la. Hatta o sene hemen geldik İstanbul'da Bebek Oteli'nde kampa girdik. Bir gün sonra Sofya'ya gideceğiz. O zaman da çok popüler bir arkadaşımız var. Onu da kulaklarını çınlatacağım. Profesör Galip Gürel. Olağanüstü bir adam. Yüzlü milli, stopu milli, kamel topu dünya şampiyonu olan bir arkadaşımız. Tamam mı? Şeye gittik. Sofya'ya gittik. Sofya'da 40 saniyelik tekrar rekoru kırdık. O zaman inandırabildik federasyonu ve daha doğrusu Adana camiasını. Öyle bir anıdır.
Bayağı bir itiş kakış varmış Adana'yla.
Yok, çok çok çok vardı. Çünkü Adana o zaman en popüler yüzmede bölgesiydi. Her gelen yabancı antrenörü zamanın federasyon başkanı Fahiman Akdağ, Sıtkı Eryar vardı daha evvelden. Onlar ilk adamları, oyna antrenörleri Darko Serenac. Düşün, Türkiye'de yüzme son yıllarda biraz şey oldu, kalkındı. Neden kalkındı? Su topunun himayesinde kalıyordu. Antrenörlük mesleği bile yoktu. Sonra işte bir Galatasaray kulübünden Yılmaz Özak, Özer Ödelli, ondan sonra yani bazı arkadaşlar Nedret Er, Eşvak Bayton, bunlar biraz şey edince yüzmeye biraz fon ayrıldı. Dolayısıyla antrenörler gelişmeye başladı. Dolayısıyla federasyonun yaptığı en büyük şey biraz başarılı olan.
Evet. Ben düştüm galiba. Peki müzik arası mı verelim yoksa bekleyelim mi? Peki.
Şimdi o zaman İngiltere'ye gönderdi beni. Londra Crystal Palace'a. Orada Türkiye, İngiliz Federasyonu, Türk Federasyonu bile sevmiyordu. Beni head coach olduğum halde, milli takım koçu olduğum halde beni kulüp antrenörlüğü seminerine, kursuna soktular. 2 yıl sonra gittim head coach kursunun şeyini, sertifikasını alabildim. Ve dolayısıyla yani Türkiye'de daha meslek haline gelmedi. Hatta döner dönmez de beni dernek başkanı seçtiler. Fakat maalesef şu anda o grubun hala meslek olarak sayılmayan antrenörlük 1 lira aidatı ödemedi. Onun cezasını hala antrenörler çeker.
Peki Orhan, bir şey soracağım. Şimdi sporlarda seyircili olması çok önemli bir artı. Çünkü işte sponsor bulabiliyorsun, destek bulabiliyorsun vesaire. Yani işte futbol öyle, basketbol öyle, işte kısmen voleybol öyle.
Şimdi yüzme neden?
Bir saniye, yüzmenin seyircisi var mı?
Yani, yüzmenin seyircisi eski devirde yakın 5 sene evveline kadar vardı. Veliler en azından dışarıdan bayağı ilgi görüyordu. Dünyanın en iyi seyircisi atletizmde ve yüzmededir. Olimpiyatlarda da dikkat edin. Futbol devre dışı bırakıyorum, para getirdiği için popülasyonu var. Yüzme amatör spor olarak gözlerek bakılıyor. Son zamanlarda artık bu spor sabah, öğlen, akşam günde 2 itman, 3 itman yaptığına göre bu adam da profesyonel. Profesyonel adamın hayatını idame ettirecek bir kazancı olması lazım. Kazancı tabii olmayan yere kimse de yatırım yapmıyor. Dolayısıyla o yönden günden güne kendi çocuğunu dahi seyretmeye gelmeyen veli var şimdi. Çünkü sonunda para yok. Ancak şimdi son zamanlarda şöyle bir olay var. Onu aydınlatmakta yarar görüyorum. Son zamanlarda veliler, Türkiye'de özel okullar çok arttı. Devlet okulları az olduğu için özel okullarda burs kazanmak için veliler başladı şey etmeye, yüzme sporunda daha yatırım yapmaya.
Mesela, şimdi onu soracaktım Orhan. Çok uzun zamandır yüzme sporunun içindesin, eğitmensin, emek verdin.
Ben kendim aynı zamanda yalnız yüzme antrenörü değilim. Ben üniversite hocasıyım. 33 tamam. Üniversitede hocalık yapmış bir insan.
Bu burs meselesi ne kadar, hangi oranda etkili Türkiye'deki şimdi, üniversite sisteminde?
Şimdi Türkiye'de şu anda milli takım bazında olan çocuklar iyi derecesi veriliyor. Ama esas olarak yurt dışı daha kıymet kazanıyor. Bugün bizde bir çocuktan isim vereceğim. Lalin Anık. Geçen sene o da Amerika'ya, Bursa gitti. Geçen sene 2019'da Amerika'nın en iyi 40 yaş altı en iyi profesör seçildi. Bu sene benim geçen sene bir sporcum Chicago Üniversitesi'nde hem akademik hem de sportif burstan 89.900 dolar bir yıl için bile olsa 4 yıl açar böyle bir burs kazandı, bedava okuyor. Bugün 89.900 dolar bir yılda kaç dediği Türkiye'de para kazanabiliyor. Ve dolayısıyla bu tür çocuklar Amerika bakıyor. Bugün artık global dünyada bakıyorsunuz, dereceler bakıyor. Benim üniversitemde bu adam yüzer diyor. Ona %25 verenler, %30 verenler, %40 verenler. Bazı üniversite %100 veriyor eğer akademik ve sportif başarı varsa. Ve dolayısıyla hayatlarını kazanıyor. Orada kazandıktan sonra da mesela Zorbay Cantürk de öyle gitti. Orada kaldı adam, çalışıyor orada şimdi. Ladin Anık orada çalışıyor. Ondan sonra benim yani bu tür çok talebemiz var. Ve çıkış yolu bu dediğinin. Hele orta halli bir insanın. Çünkü varlıklı aile bugün Türkiye'de ne zengin, zengin yapmıyor zaten spor Türkiye'de. Fakir, evet. Orta halli insan çıkış yolu bulsun diye kalkıp spor yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Fakirler evet. Ne yapar? Güreşir, boks yapar. Dayak yer, dayak atar. Sistem budur.
Peki, biraz ENKA'dan söz edelim. Bildiğim kadarıyla ENKA kurumsal olarak spora yatırım yapıyor. Sen de şimdi, ENKA'nın antrenörüsün bildiğim kadarıyla.
Ben antrenörüm. Ben ENKA'yı Nur için de yapsın. Şahriktar'a Nur için de yapsın. Türkiye'de ikinci bir Şahriktar'a, üçüncü bir Şahriktar olsa Türkiye'nin dünya nezdinde yeri bu olmazdı. Çok farklı olur. Şahriktar'a ekonomik yönden, her yönde sportif ve her yönde sosyal yönden bambaşka bir insandı. Beni o 88 yılında İzmir'den kopardı, bu tesisin başına getirdi. Ben bu kulübü 17 sene yönettim.
Ve Şarık evet. Taray'la da bir açık deniz programı yapmıştık yıllar önce. Bodrum'da kendi teknesinde evet, yapmıştık. Teknesinde. Evet, çok da güzel bir program olmuştu.
Şarık Taray yalnız yüzme değil, her alanda bilgi ve kültür sahibi, kültürleri bilgiye sahip bir insan. Atletizmden haberdar. Burada bir tane adam koşsun, kapalı spor salonu yapacağım diyordu. Atletizm salonu yapacağım diyordu. Türkiye'de en güzel santeme, en güzel tesisleri yaptı. Böyle bir yeri hala devam ettiriyor. Bu kadar binlerce çocuk bundan istifade ediyor. Bir fırsat tanıyor çocuklara. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de bugün en ucuz uğraş spor. En ucuz uğraş. Çünkü kötü ihtiyattan uzak kalsın çocuk.
Evet.
Hele hele, değil mi? Doğru mu yanlış mı?
Evet, yani? Doğrudur.
Çağrı Saran'ın en büyük özelliği böyle vasat aile çocuklarına, normal aile çocuklarına el uzatsın. Çok kişiye burs vermiştir, çok kişiyi okutmuştur. Çok kişiyi de bu topluma kazandırmıştır. O Nur için de yatsın, öyle bir ikinci insanı şu ana kadar tanımış değilim.
Peki Orhan'cığım zaman hızla akıyor. Neredeyse yarım saate yaklaştık. Bir müzik arası vermek istiyorum izninle. Ondan sonra devam edeceğiz.
Tamam.
Evet, Açık Deniz müzik arasından sonra devam ediyor. Bu hafta Açık Deniz'i Orhan Mengi ile yapıyoruz. Orhan, tekrar merhaba.
Merhaba. Şimdi ben bir konuya aydınlık getirmek istiyorum.
Tabii Orhan.
Şimdi bu sevda bende bitmez. Türkiye'de doğru yanlış insan kendisi için konuşması çok zor ama konuşacağım. Mecburum bunu iletmeye. Ben hem sporunu yaptım, hem teoriyi yaptım, hem pratik uygulamayı yaptım, hem de idarecilik, yöneticiliği, hala antrenörlüğe devam ediyorum. Benim kadar uzun süre milli takım hocalığı yapan ikinci bir şahıs yok Türkiye'de. Hangi branşta olursa olsun.
Neden?
Neden yok? Çünkü bu sevda bitmez bende. Bir tane de bir federasyon toplantısında Ankara Hilton'da bana şilt verdi. Önüne gelen şilt veriyor. Dedim ki ben başarımdan dolayı mı veriyorsunuz? Bırakayım diye mi veriyorsunuz dedim. Ama dedim ben dedim istedikten sonra sizi de dedim gömerim bu federasyon. Başka federasyonlarda bir iki federasyon gömdüm sonra. Şimdi ama benim felsefem biraz farklı. Az önce bir laf söylediniz. Eğitimle alakalı. Benim çocuklarım hem sporda hem kariyerde ön planda. Bugün Türkiye'nin bir numaralı Onur Ülkücü'ye Mehmet Zileli. Türkiye'nin en iyi Katar'ı spor hekimliği kuruyor Profesör Emin Ergen. İzmir'in en iyi damar ve kalp cerrahı Profesör Hakan Pozacıoğlu. En iyi gastroenterolog 20 gün New York'ta, 10 gün Amerikan Hastanesi'nde gastroenterolog Kasım Kazbay. Galip Gürel, dünyaca ünlü bir şey. Kendi evladım makinacı. Anlatabiliyor muyum? Hem kariyeri hem de meslek hayatında ileri gitmiş. Geçenlerde bir programa davet ettiler. Ben gelirsem dedim ortalık karışır. Ya spor, ya spor dediler ya kariyermiş. Yok kardeşim, ikisi bir giderse bir değer ifade eder. Türkiye'de bu tür insanlara ihtiyaç var. Cappar olacak. Profesör dünya şampiyonu oldu. Bir kızım 67 doğumlu bayan, dünya dördüncüsü, hala masterlarda. Şimdi demek ki bu adam, bu alışkanlıkları yerleştirdiğiniz bir insanlar gidiyor. Ve mutlu oluyorum çünkü neden? İyi bir, doğru bir yolda olduğun zaman rekortmen oluyorsun, topluma insanları kazandırıyorsun ve simge oluyorsun. Bu çocukları genç uşak örnek alsın, adam gibi adam bu memlekete yetişsin. Hem sportif yönden hem diğer yönden. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün hadise bu. Yoksa evet. benim 2 sene evvel bir X kulüple bir problemim oldu. Ergun Gürsoy rica etti, verdik bir sporcuyu. 1,5 yılda kızla 89 rekor kırdığım dünya çapında bir kızdı. Ne teşkilat idare edebildi, ne kulüp idare edebildi. Beni yaşattı diye ayırdılar. Çocuk şimdi sefilleri oynuyor. Dünya çapında bir kızdı. Açın bakın, Defne Kurt. Akıl almaz bir şey. 1,5 yılda 89 rekor kırdı. Şimdi böyle insanları devlet de koruyabilmeli. Hem sportif yönden uluslararası. Spor uluslararası savaş aslında. Bilim savaşı. Amerika neden gidiyor pasta adamı alıyor, götürüyor, yüzdürüyor? Beyaz yelken yaptırıyor. Veyahut da ne yaptırıyor? Adam diyor benim bilgi teknolojisi benim üst düzeyde, onu ispatlamak için. Yani herhalde bir mesaj verebildim. Yeni kuşak, evet. Dinleyenlere yani.
Peki Orhan, bir şey soracağım. Şimdi Türkiye, buyurun, bir deniz ülkesi. Programın başından beri aslında havuz sporlarından, yani kortlar, evet, havuz sporlarından söz ettik. Şimdi şöyle bir kategori var mı? Açık deniz yüzücülüğü diye bir kategori var
şimdi
mı?
Şimdi var. Şimdi var. Şimdi açık deniz open water diye bir şey var. Bunun zamanında geç de olsa başladı. Bunda da yine Allah'a şükür, bana Allah ondan nasip etti. Bu kadar uzun süre bu olayın içinde kalırsanız dikkat edin yalnız. Orhan Mengi 60 yıllarında bakın, 70'te bakın, 80'de, 90'da, 2000'de, 2010'da, 2020'de bakın. Allah'a şükür standardı hiç düşmemiş. Bütün camiye, teşkilata sorun. O zaman dahi benim bir sporcum, şu anda tıp doktoru, o zaman ne yapılıyordu? Çanakkale Maratonu örnek. Veyahut da Mersin Soli Mersin Maratonu. Derken orada Kıbrıs'a gidiyorlardı. Kıbrıs'a. Geçenlerde de kalktı. Zaten Kıbrıs'a yüzdü. Ahmet Nakkaşlar yüzdü işte. O grup. Ve bir grup devamlı olarak biz bununla başladık. Napoli Capri Maratonu'nu benim zamanımda en iyi sporcularından birisi Doktor Kasım Kazbay aldı. Şu anda Amerikan Hastanesi'nde tıp doktoru. Amerika'ya gidip gelen bir adam. Şimdi open water Türkiye'ye uygun bir şey. Ancak bunlar zaman isteyen, ekonomik gücü olan, kesinlikle bir sponsor desteğine ihtiyacı olan sporlar bunlar. Bir insanın günde 6-8 saat idman yapması lazım ki başarıya ulaşabilsin. Bunu yapamayan insan başarıya ulaşması mümkün değil. Pekala 8 saatte zaman ayıran bir adam hayatını neyle kazanacak? Demek ki iyi bir desteğe, sponsor desteğine ihtiyaç var. Mesela bizim Saadettin Saran yüzdü zamanında. O da yüzdü. Geçen 5-6 sene evvel Çanakkale Maratonu'na gitti. Akıntıyı hesap edemedi. Ters tarafa vurdu. Akıntı karşı tarafa vurdu. Tam ters tarafa. Halbuki Saadettin Saran güçlü, kuvvetli. Hele yaşında, şu gün belki de fizik olarak herkesten daha hazır bir insan. Yani open water bugün çok çok popüler dünyada. Ama bunu daha ziyade uzun mesafe yüzücüleri kendine altyapı hazırlığı olarak kullanıyor. Çünkü zaten biraz kaliteli yüzücüler ufak çapta da olsa bir destek görüyorlar kulüplerden. Fenerbahçe bugün mesela İzmir'i el altına almış Beyaz Galatasaray, Beyaz Enkan, bir iki sporcu. Sivrilen adamlar ufak çapta da olsa hayatını idame ettirecek kadar olmasa bile tahsil hayatını götürecek kadar bir destek oluyor. Bu da bir nevi sponsorluk işte. Fazla bir şey yok yalnız. Hayatını değiştirecek bir şey değil. Yani cüzi rakamlar bunlar. Bu rakamı herkes verebilir. Her vatandaş bir insana destek olabilir bu şekilde. Bir sporcuya destek olabilir.
Peki şunu soracağım. Şimdi açık deniz yüzücülüğü dediğimiz zaman biraz böyle yelkende solo dediğimiz tek başına yelken yapma kategorisi var. O da Türkiye'de yok. Yani bu solo dediğimiz şey bizim ülkemizde pek yok. Yani çünkü açık deniz yarışçılığı dediğin gibi bir maraton ve işte
bunlar,
yani
bunlar ekipman isteyen şeyler. Bunlar eski poçada yapıyor. Şimdi benim talebem o da Profesör Bahtiyar Özçaldıran, Armağan Ongun, Akın Ongun iki kardeş. Bunlar bir ekip götürüyor. Heves Hanım var, Giresunlu. Giresun Spor'un eski başkanının eşi. Bunlar açık deniz yapıyor. Ya arkadaş, açık deniz yapıyorsun. Alt tarafı milyonlar para harcıyorsun. 10 tane veya 6 tane şamandıra, balon şamandırayı almıyorsun. Bu hak, adalet, hukuk mu ya? Bir adama eziyetin Allah'ı. Ya bu basit ekipmanları elde edeceksin de mesela bazı parkurlar bulacaksın. Poça son zamanlarda seçilmiş bu vaziyette. Son zamanlarda. Orada yapıyorlar. Ya koyuver 5 tane şamandıra nedir ya? Söylesinler, ben alayım o şamandıraları onlara. Bak ne diyorum, inan, çünkü o kadar içim yanıyor yani. Bu kadar çocuklara eziyet çektirilmez. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Mesela Alanya'da eskiden yüzülüyordu. Ben de Can Dinç orada gayet iyi bir, şu anda kulübümde antrenör. Benim sporcum, eski sporcum. O şey etti, yüzdü. Tamam mı? Orada adam yüzerken ya bir şamandıra altları ya balon yani bildiğin bir topu. O kadar fazla bir şey değil yani. Ne maliyeti olur bunun? Her firma yani, yapar ya bunu.
Yani şambrel alıp boyasalar olacak değil mi?
O kadar. Şambriyer büyük şambriyer. Sişirsinler tamam yeter. O kadar. Basit. Ama yani bunu yaparken bunları yönelmek için son zamanlarda masterlar da alanında Türk toplumunda bazı kesim zamanında heveslenip yapamamış bu sporu. Bunlar son zamanlarda masterlar diye olaya kaydı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani geliyorlar sabahleyin 7'de geliyorsunuz bir gün Enka'ya. 50 tane adam takır takır yüzüyor. Yaşı başı olmuş adam. Belki de geçmişte hiç spor olmayan bazı adamlar. Kendi şeyini yeniyor adam. Yani böyle yapmadığı...
Yayında mıyız? Bilmiyorum. Peki, Orhan mikrofonunu kapatmış galiba. Kim? Geldi.
Yani o yönden, yani bu open water dediğiniz şey son zamanlarda yaygınlaştı ve dünyada bu bayağı iyi. Zamanında manş için yüzen kişilerimiz vardı bizde. Türkiye'den de manşı geçen Haldun İşman vardı. Ama benim evet. O dediğim o doktor son 45 dakika içinde abandone oldu ki bir o çocuğu biz küvete sokup direnci artsın diye buzla koyup içinde yatırıyorduk direnci artsın diye. Maalesef akıntıdan abandone oldu, bıraktı. Yani Marshall da eskisi kadar fazla esprisi de kalmadı. Yani peki, ama yani evet.
Peki Orhan, derin su dalgıçlığı popüler gibi gözüküyor şu aralar. Şahika var mesela.
Şimdi bunlar ayrı alanlar. Bunlar çok farklı alanlar.
Alanları
bununla ilgili. Ama yani bunlar su altında rekor kuruyorlar. Benim öyle bir sporcu ismini de iade etmek istemiyorum. Tamam mı? Zamanında sporcumdu. Geldi. Maalesef böyle de kaybettik. Bunlar biraz farklı boyutta şeyler. Yani su altında şu kadar dakika kalacak, şu olacak, bu olacak, şu kadar derinliğe inecek. Onlar ayrı kategori. Yani bunu artık şimdi, evet. Yaygın değil o kadar yani.
Şunu söylemek lazım belki. Yani eğer bir deniz ülkesiysek deniz sporlarını zenginleştirmek iyi bir şey. Yani sadece havuz yüzmesi, yüzücülüğü değil de yani o da olsun, işte açık deniz de olsun, su altı da olsun. Yani ne kadar çok kategori yaratırsak o kadar fazla deniz hayatımıza girmiş olur. Yani en büyük derdimiz ki ben yıllardır bu programı çok yapıyorum.
Mesela şimdi ben size bu konuda o zaman söyleyeyim. Kesin bir kişiyle senin tanışmanı isterim. Kesinlikle isterim. İsim veriyorum. Güven Erdil. Güven Erdil kim? Güven Erdil iyi bir masa tenisçi. Talebem Ege Üniversitesi'nden. Şu anda profesör Marmara Üniversitesi'nde. İki, Güven Erdil eline istediğin enstrümanı ver, çalan bir yetenekli bir adam. Daha devam edeyim mi?
Tabii tabii.
Üç, üniversitede profesör. Devam edeyim mi? İzmir'de Hilton'da gidiyor adam, program yapıyor, elit cümle geliyor size. Devam edeyim mi? Güven Erdil'in çocuğu, Güven Erdil olağanüstü bir sörf ustası. Sörfte dünyada kesinlikle söylüyorum bunu kadar çabuk sörfü öğreten adam yok. Daha devam edeyim mi? Güven Erdil'in kızı Elena Erdil iki defa dünya şampiyonu oldu. Ne diyorsun buna?
Peki bundan niye kimsenin haberi yok? Medyadan biraz medya dedikodusu yapalım. Niye kimsenin haberi yok?
İşte Türkiye böyle şeyler diye futbolcuya iki topa vurdu. Para alan adamın peşinde Türk toplumu, Türk basını. Sade vatandaş hiç aramaz sormaz amatör sporcu şey. Eskiden benim elimde katalog var. Oğlumun yüzüğü devrede 10 santim, 15-20 santim basında çıkardı. Şimdi amatör sporcunun ne ismi var, cismi var şeyde basında. Para olan yerde herkes dikiliyor oraya. Herkesin peki aklı bir paranın peşinde herkes.
Peki.
Şimdi, Orhan... da, şimdi bir şey söyleyeceğim. Orhan Menge, İngen Ermo'yu duydunuz mu? İngen Ermo. Kuşlar hayır, kanatsız, sandal küreksiz, insanlar yüreksiz. Neden? Çünkü kimsenin ağzını da açamıyor. Bak bu İngen Ermo benim. Adımı soyadımı yazarsan çıkarırsın orada. Tamam mı? Hatta hı, yani bu devam var ama artık istemiyorum farklı bir şekilde şeydir. Çünkü parasız hiç kimse dirsek teması yapmıyor. Herkes uyandı. Uyanık. Herkes uyanık. Paranın peşinde herkes.
Peki Orhan.
Para orada evet.
Peki. Evet. 8 dakikamız kaldı. Şimdi sana bir soru soracağım. Bu kadar sorma, emek harcadın. Bu kadar emek harcadın. Bu kadar zaman harcadın. Seni spor bakanı yapsam ilk iş olarak ne yapardın?
Efendim?
Seni spor bakanı yapsak ilk iş olarak ne yapardın?
Şimdi geldin bak. Sen benim can damarıma bastın şimdi. Zamanında beni kalktılar bu teşkilatın başına getirmek istediler.
Hangi
Ankara'ya. Beden Terbiyesi Genel ha, Müdürlüğü'ne. Evet. Spor Bakanı getirmek istedi. İsim de vereyim mi?
Evet. Yüksel. Galiba Orhan gene hattan düştü. Müzik arası verecek zamanımız da yok. O zaman Orhan'ı bekleyeceğiz herhalde.
Geldik yine. Noktayı koyuyoruz, sinirlendik, durduk. Yani o yönden bu memlekette spor bakanı olsaydım evvela bu kuşağı hepsini silerdim. Kızgın bir yağ şey derdim, kızdırdım. Dökerdim, temizlerdim. Türkiye'de sporcu kalmasın. Anneyi babayı evvela eğitirdim. Onları eğittiğim insanın çocukları bak yeni bir kuşak nasıl çıkacaktı ortaya. Alt dakika berkülah da olmayacaktı o zaman. Hak, adalet, hukuk varsa zaman vardı. Kantar, ne diyor? Terazi. Bak o zaman ne oluyor?
Memleket. Yani
benim atletlerim bugün, benim atletlerim ufacık kasabada çocuklar Türkiye şampiyonu oldu. Aç. Benim memur maaşımla yedirdim. Helal hoş olsun. Hasan Çanak, Sezer Ağca, Osman Özdemir, İbrahim Kılıçhan, Yıldız Alparslan. Bak isim sayıyorum. 50 yıl evvel şey diyorum. Bu adamlar, aç adam lazım memlekete. Aç adam. Ben yazdım bir tane spor yazarlarında. Aç adam aranıyor dedim. Adamlar birisi, benim 80 milyonluk bir ülkede olimpiyata şey edecek çok sporcu vardır. Ben spor ahlakı olan, belesteği olan, evi yakın olan bazı özellikler arıyorum. bu insanları Türk toplumuna yani yetiştireyim, çıkarayım ön plana, yani uluslararası arenada başarı kazansın diye böyle adam arıyorum derken adam herkesin aklı fikri parada pulda, başka bir şey de yok. Ve o yönden ben bu memlekette spor bakanı olsaydım ne yaparlardı biliyor musunuz? Benim düşüncelerimden dolayı beni bir dakika tutmazlar. Bir ay zor kalırdım orada.
Peki yani, Orhan. Programın sonuna doğru geliyoruz. Evet, ben bir müzik arası verip Gökhan'a buna bağlanacağım havanın durumları için ama senden son sözlerini almak istiyorum. Aşağı yukarı hani müziği de katarsak bir iki dakika falan var sana verebileceğim. İki dakikada programı toparlar mısın?
Ya toparlayayım. Programı böyle toparlayayım. Teşekkür ediyorum. Bir defa amatör bir alanla uğraşan bir kişi olarak bana böyle bir fırsat. Tesadüfen o da oldu işte. Kaportacıyla karşılaşacaksın. Geleceksin bugün dertlerini anlatacaksın. Daha anlatamadık ders. Çünkü dert anlattın mı biraz daha ortalık karışır ama biz karıştırmak istemiyoruz. O yönden Allah sizin gibi bu tür şeyleri amatör spora destek veren kişileri arttırsın.
Sağ olasın, sağ
yani
olasın.
Bunlar Türk toplumuna esas ışık verecek olan şeyler olur. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Az önce belirttiğim gibi azmi olan insanlar asla yorulmaz. Ben mezara girene kadar sevdası olduğum bu sporun peşinden gideceğim ve hala uğraşmam devam edeceğim. Benim şu anda evimde gelin en az son yıllarda çıkmış 20-30 tane literatür bulursunuz. Adam tecrübe önemli ama geliştirilmiş tecrübe önemli. Eskiye yatıp da bir medet ummak akıl işi değil.
Peki.
Allah herkese bol şans versin ve imkan yaratsın. Türkiye'nin imkanları yansın söyleyeyim. Rentable kullanılmıyor. Daha iyi imkanlar var, daha iyi sonuçlar alınabilir.
Evet, biraz daha
fırsat verdiğin için teşekkür ediyorum sana.
Çok teşekkür ettim.
Görüşelim çok, tekrar.
Tamam Orhan, çok teşekkür ederim.
Sevgiler, sağ ol canım.
Evet, bu hafta Orhan Bengi ile
bu arada şunu da söyleyeyim. Ben sadece yetmedim, bir tek hata ettim. Ben hem normal bir öğretmen değilim, yüksek lisans doktorasını yapmış bir insanım. Köln'de ateizm. Londra Crystal Palace'ta da Allah'a bin şükür düzme ihsası yapmış bir hocayım. Ama Türkiye bunun maalesef yolda yürüyemeyen iki günlük kursa adama belge verdiler. Neredeyse benim önüme geçirecekler adamı. Böyle bir adaletsizliği ne yapayım ben artık yani? Daha konuşmayayım da ne konuşayım? Kızmayayım da ne kime kızayım? Sevgiler.
Çok teşekkür ederim.
Sevgiler. Sağ ol aradığın için sevgiler.
Çok teşekkür ederiz. Peki Berhan, bir müzik arası verelim. Sonra da Gökhan Abur'a bağlayıp şu sıcakları konuşalım. Evet, Açık Deniz'in sonuna geldik. Gökhan merhaba.
Merhaba Beysun.
Gökhan, şu Poyraz'a çok teşekkür borçluyuz herhalde. E-mail'i var mı sende? Teşekkürlerimizi ilet. Yani Poyraz olmasa yanacak.
Vallahi hakikaten şey, çünkü ülkenin geneline baktığımda Ege'de, Güney Ege'de özellikle, Akdeniz'de, İç Anadolu bölgesinde, hatta Doğu'da ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Karadeniz'de yağışlar var. Yani Doğu Karadeniz'de kısa sürelerde de olsa yağış devam ediyor. Bir de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli yağışlar var. İstanbul'da ortalamaların civarında sıcaklık. Yani 29 derece civarındadır. İşte 29-30'lar arasında gidip geliyor ve hava genellikle açık ama Poyraz hakikaten sert, yani sert esmeye devam edecek. Bunun da bir şeyi var, fazla bunaltmıyor. Güneyde ise nem oranı oldukça yüksek, Antalya başta olmak üzere. Dolayısıyla bir aile bunalıyorlar. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Önümüzdeki hafta biliyorsun bayram var. Şu anda İstanbul'da bir hafta boyunca yağış gözükmüyor. Zaman zaman açık az bulutlu bir hava olacak. Çarşambadan itibaren sıcaklıklarda 1-2 derecelik artış var. Ama yine zaman zaman hızını 30-35 kilometreye çıkaracak, yani yaklaşık olarak 3-4 knotlara kuvvete çıkaracak bir rüzgar var, 16-17 knotluk. O da biraz rahatlatacak diyorum, çünkü 32-33 derecelik sıcaklıklar var. Bayrama öyle gireceğiz. Ama çok büyük olasılıkla bir değişiklik olmaz ise pazar bayramın üçüncü günü, yani pazar günü Trakya bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Çok büyük olasılıkla İstanbul'da kısa süreli de olsa bir yağış alabilecek. Ama çok kısa süreli gözüküyor ve kesinliği yani şu anda.
Peki bu yağış trafiği etkileyecek mi? Yani o az çiseleme yolun kayganlığını arttırıyor ya. Ne tür bir yağış bekliyorsun?
Valla Beysun'a kuvvetli bir yağış şu anda gözükmüyor. Ama dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bir hafta süresince yağışın olmaması, Poyraz'ın zaman zaman sertleşmesi tabii ki yer seviyesindeki toz miktarını arttırıyor. Bu da senin bahsettiğin gibi en ufak bir çisenti sırasında buzdan çok daha tehlikeli bir kayganlık meydana getirebiliyor. Tabii onu mutlaka sürücülerin özellikle otoyollarda dikkatli olması da büyük fayda var tabii.
Evet, hani her bayram o kadar fazla can kaybı veriyoruz ki neredeyse alışkanlık haline geldi.
Evet Beysun, yani dediğin gibi her bayram işte, denetlemeye başlayacaklarmış trafikle ilgili. Ne kadar kısıtlama olacak mı olmayacak mı bu salgınla ilgili, o da tabii şu anda belli değil herhalde. Ama insanlarımız bunu umursamıyorlar. Dün Ayasofya'nın da gördük Sultanahmet Meydanı'ndaki kalabalığı.
Evet.
İnşallah biz de atlatacağız diyorum şey.
Bu... Yani işte o evet, yani Survivor'ın finalindeki ciddi bir şey vardı. Yani herkes üst üste, ne maske var ne güvenlik mesafesi var. Bakanı bile çıldırttı diyebiliriz.
Evet Beysun abi, yani uyuması gereken kurallar var. Maske takmadan çıkmamak lazım. Bunu hep söylüyoruz. Hatta başlangıçtan beri bunu hep vurgulamaya çalışıyorum ben de. İlk başlarda pek maske takmanın gereği yok falan demişlerdi. Ama hakikaten senle de bunu uzun süre tartıştık biliyorsun. Havada asılı kalıyor mu, iniyor mu, çıkıyor mu, hangi partiküller kalıyor gibi. Salgın inşallah ikinci dalga gelmez. Eylül'ü atlatırsak belki sonbaharda rahat eder miyiz diye düşünmüyorum.
Birinci dalga bitmedi ki ikincisini konuşalım.
Bitmedi, yani doğru söylüyorsun.
Hala yani insanlar bu kuralları gevşetmekle ilgili sanki risk kalmamış gibi davranıyorlar. Halbuki öyle değil.
Yani öyle değil.
Her şey olduğu gibi devam ediyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım.
Tabii canım.
Peki Gökhan, programın zamanı bitti sanıyorum. Çok teşekkür ettim.
Evet.
Haftaya görüşeceğiz.
İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.